Men fight the wars, women win them. Yaklaşık 500 yıl önce söylenmiş bu söz İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'e aittir. Açıkçası ben bu cümleyi sadeliğini ve anlam bütünlüğünü bozmayarak Türkçe'ye çevirmekte biraz zorlandım. Fakat şansımı şöyle denedim. Savaşları erkekler icra eder, kadınlar kazanır. Kraliçe Elizabeth tam olarak bunu mu kastetti bilmiyorum ama bu sözün bendeki yansıması daha çok şöyle oldu. Bir savaş kadınların eforu olmadan kazanılamaz. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Avrupa'da 10 milyonu aşkın erkek bir anda işlerini bırakıp cephelere koşmak durumunda kalıyor. Bu da İngiltere, Fransa ve Almanya gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde fabrikaların boşalması anlamına geliyor. O zamana kadar savaşlara olan katkıları genellikle hemşirelik veya hasta bakıcılıkla sınırlı olmuş olan kadınlar artık cephe gerisinde erkeklerin yaptıkları işleri de yapmaya başlıyorlar. Batılı ülkelerde kadınlara silah, cephane, tank ve uçak fabrikalarında geniş istihdamlar açılırken kadınlar cepheye yakın noktalarda da sağlık hizmetleri dışında şoförlük, demiryolu operatörlüğü, telsiz operatörlüğü, şifreleme uzmanlığı, kamuflaj zanaatkarlığı ve çevirmenlik gibi önemli roller üstleniyorlar. Batı'da bunlar olurken Rusya, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde özellikle savaşın ilerleyen yıllarında kadınlara doğrudan silah veriliyor. Cephede savaşan kadınlar arasında şüphesiz en ünlüsü 1914 yılında Rus çarının özel izniyle orduya katılan Maria Boçkareva'dır. Türk-Rus savaşında çavuşluk yapmış bir askerin kızı olan Boçkareva, 1917'de askerlik mesleğini daha da ileri götürerek sadece kadınlardan kurulu 2000 mevcutlu Kadın Ölüm Taburu adında bir birlik kuruyor. Bu birlik her ne kadar silahlı çatışmada pek bulunmamış olsa da cephedeki erkeklere "Bakın kadınlar da savaşıyor" mesajı vererek genel olarak orduya bir motivasyon kaynağı oluyor. Emin olun sizlere daha fazlasını anlatmak isterdim fakat sanırım Maria Boçkareva da tıpkı Charles Ryan gibi ayrı bir bölümü hak ediyor. Peki dünyada bunlar olurken Osmanlı kadınları ne durumdadır? O yıllarda Osmanlı kadınları açıkçası çok daha temel sorunlarla boğuşuyorlar. Örneğin İngiltere'de kadınlar 1903'te süfraj yani seçme ve seçilme hakkı için bir mücadele başlatırken Osmanlı'da kadınların tek başlarına faytona binmesi bile yasaktır. Kadın hakları konusunda her ne kadar ilk kıpırdanmaların tarihi 1839'da çıkan Tanzimat Fermanı'na kadar dayansa da asıl kadın hareketleri 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanının yarattığı modernleşme ortamında başlıyor. Halide Edip'in 1908 yılında kurduğu Teali Nisvan yani Kadınların Durumunu Yükseltme Cemiyeti Osmanlı kadınları arasında ilk olmasa da döneminin en önemli feminist hareketi oluyor. Bu derneğin düzenlediği konferanslarda kadınlarla erkekler ilk kez aynı salonda yer alıyor ve Halide Edip bir konuşmasında "Samimi bir yurt olmak için onu kuran iki çift el, erkek ve kadın eli birbiri içine mütekabil bir emniyet ve muhabbetle gelebilmelidir," diyor. O yıllarda kurulan kadın toplulukları daha çok yardım toplama ve dayanışma maksatlı olurken, bunlar arasında en çok faaliyet gösteren Hilal-i Ahmer Kadınlar Cemiyeti, Balkan Savaşları'nda muhtaç duruma düşen insanlara yardım eli uzatıyor, özellikle de kadınlara ve çocuklara. Savaş yıllarında cepheye yardım götürmek ve memleket adına vazifeler üstlenmek maksadıyla organize olan kadınlar aynı zamanda örgütlenme alışkanlığı da edinmiş oluyor. Mayıs 1913'te kurulan Osmanlı Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti bu örgütlere verilebilecek en uç örnektir. Kadının giyim kuşamının yeniden düzenlenmesi, çok eşliliğin yasaklanması, kadınlara boşanma hakkının tanınması ve kadınların da üniversiteye girebilmesi gibi dönemine göre cüretkar taleplerde bulunan cemiyet, sadece yurt içinde değil yurt dışında da ses getiriyor. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve ABD'den bazı gazeteler bu ilerici cemiyetin faaliyetlerine atıflarda bulunuyor. Kadınların neler yapabileceklerine dikkat çekmek ve de toplanacak bağışlarla orduya bir uçak hediye edebilmek için 13 Aralık 1913'te bir tayyare ile uçan ilk Türk kadını olacak olan Belkıs Şevket Hanım da bu cemiyetin aktif üyelerinden birisidir. Belkıs Şevket Hanım'ın 1913'te uçakla verdiği o pozu Instagram sayfasında paylaştım. Bunların yanı sıra cemiyetin çıkardığı Kadınlar Dünyası adlı dergi bir sayısında ilk defa Müslüman bir kadının fotoğrafını yayımlamış ve bir başka sayısındaysa ilk defa feminizm kelimesini kullanmıştır. Bu kelimenin yabancı kökenli olduğunu, dolayısıyla bu kültüre ait bir kavram olmadığını iddia eden erkeklere derginin verdiği cevap, o zaman telgraf ve tramvay kelimeleri de Türkçe değil olmuştur. Kısacası 1. Dünya Savaşı'na gelinirken batılı ülkelerdeki kadar olmasa da Osmanlı'da da kadınlar hatırı sayılır bir seviyede yazılı materyaller çıkarmış, kendi aralarında örgütlenmiş ve bu vesileyle seslerini bir nebze duyurmayı başarmışlardır. Verilen mücadeleler sonucu İnas Darülfünun'u adında kadınlara mahsus bir üniversite açılmış ve hukuki anlamda bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Fakat yine de kadınlar hala onlara bahşedilen tırnak içerisinde kadın işlerini yapmaktan öteye geçememişlerdir. Bir Fransız telekomünikasyon şirketinin ilk etapta uygun olmadıkları gerekçesiyle işe almayı reddettiği 7 Müslüman kadınını, kadın cemiyetlerinden gördüğü yoğun tepkiler sonucu santral görevlisi olarak işe alması, Maliye Bakanlığı'nda ve İstanbul Postanesi'nde verilen bazı memurelik görevleri dışında, kadınlar yine dikim, hemşirelik, kız mektepleri için öğretmenlik gibi klasik işlerin dışında pek fazla alanda faaliyet gösterememiştir. Fakat savaş bu konuda da bir katalizör olacak ve Türk kadınları ilk defa erkeklerin yaptığı işlere de el atacaklardır. 1914'teki seferberlik nedeniyle erkekler askere alınınca kadınları işe almak yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor ve kadınlar ticaretten atölyelere, yol yapımından sokak temizliğine kadar birçok iş alanında kendilerini göstermeye başlıyorlar. Hatta Tarih ve Toplum dergisi 1988 Mart sayısında savaş yıllarında İstanbul'un çeşitli mahallelerinde kadınların berberlik bile yaptıklarını, erkeklerin sakallarını tıraş ettiklerini yazar. Kadınların savaş döneminde Türk ordusunun mücadelesine olan katkısı ilk yıllarda daha çok propaganda yapmak, halktan yardım toplamak, dikim atölyelerinde asker üniforması dikmek, ayakkabı üretmek, Hilal-i Ahmer bünyesinde sağlık hizmetleri vermek ve bazı mühimmat fabrikalarında denetleyicilik yapmak oluyor. Fakat yine de kadınlar yeteri kadar iş bulamıyor. Çünkü Osmanlı'da batılı ülkelerdeki gibi kadınlara bir çırpıda istihdam yaratacak fabrikalar bulunmuyor. Bu doğrultuda Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın başkanlığı ve eşi Naciye Sultan'ın himayesi altında 1916 yılının yaz aylarında Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi kuruluyor. Bu cemiyetin amacı eşleri savaşa giden Müslüman kadınların iş bulup çalışması ve kendi kendilerine yetecek bir konuma gelmeleri oluyor. Neden sadece Müslüman kadınlar diye soracak olursak, bunun sebebi gayrimüslimlerin orduda sadece işçi taburlarında çalışıyor olmaları, ordunun çoğunluğunun Müslümanlardan oluşması ve dolayısıyla bu durumun daha çok Müslüman kadınları mağdur etmiş olmasıdır. Evet, belki Osmanlı'da kadınları toplu halde çalıştıracak fabrikalar yoktur. Fakat onları toplu halde işe alabilecek bir kurum vardır. O da ordudur. Bu konuda çalıştırma cemiyeti tarafından ortaya kadınların orduda görevlendirilmesi yönünde bir fikir atılıyor. Fikri hemen benimseyen Enver Paşa 26 Temmuz 1917'de 1. Ordu Komutanı Esat Paşa'ya Kadın İşçi Taburu adında bir birlik kurulması için talimat gönderiyor. O talimatta Enver Paşa, "Bir teyakkuz ve kendine gelme devresine dahil olan Osmanlı kadınlığında dahi vatana madden hizmet etme şerefi Harbiye Nazırı Devletlu Enver Paşa Hazretlerinin hafızayı hissiyatını okşamış ve kadın işçi taburu namıyla bir taburun teşkilini emr-i irade buyurmuşlardır. Şefkatli bir anne olan vatanın öz kızlarından teşkil olunan bu taburun çalışma ve gayret ve yüksek üstünlüğüyle süslenmiş olması şayan-ı arzu ve temennidir," demiştir. Talimatta geçen bu cümlenin böylesine şaşalı olması bir tesadüf değildir. Çünkü anlatmış olduğum onca örgütlenme faaliyetlerine rağmen kadının hala bir adının olmadığı ataerkil bir toplumda böylesi bir hamle devrimsel bir nitelik taşıyor. Esat Paşa, Enver Paşa'dan aldığı bu emri hemen 1. Ordu'nun alt birimlerine aktarıyor ve projenin nasıl hayata geçirileceği konusunda bir formül düşünülüyor. İlk emrin gelmesinden hemen 8 gün sonra projenin taslağı Harbiye Nezaretine sunuluyor. Kadın işçi taburunun nasıl işleyeceği yönündeki ilk planlama şu şekilde oluyor. Taburun üst kadroları şimdilik erkeklerden oluşacak fakat bu görevler sonraları tamamen kadınlara devredilecektir. İşe alımlar İstanbul'daki Kadınları Çalıştırma Cemiyeti tarafından yürütülecek. Kadınlar orduda işçilik, eğitimli olanlarsa katibelik ve memurelik yapacaklardır. Başvuranlar da sağlıklı, gücü kuvveti yerinde, aşıları tamam, namuslu ve 18 ila 40 yaşları arasında olma şartlarına bakılacak ve adaylar mümkünse sivil hayatta da elinden bir iş gelen ve yanlarında çocuk getirmeyecek olan kadınlar arasından seçilecektir. Bu kadınların diğer tüm askerlerde olduğu gibi yemesi, içmesi, giyinmesi ve barınması ordu tarafından karşılanacak, kadınlara düzenli maaş bağlanacak ve ayrıca emeklerinin karşılığında ikramiye de verilecektir. Teklif nezaret tarafından küçük değişikliklerle kabul ediliyor ve 10 Eylül 1917 tarihinde 1. Kadın İşçi Taburu resmen kuruluyor. Artık geriye sadece bu olayı halka duyurmak kalıyor. Ekseriyetle ihtiyaç sahibi kadınları özendirecek şekilde hazırlanan ilanlarda sağlanacak hizmetlerden, ödenecek maaşlardan ve ikramiyelerden bahsediliyor. Cemiyet tarafından yapılan son değişikliklerle başvuranların Osmanlı vatandaşı olması ve bunu ispatlayacak nüfus tezkerelerini yanlarında getirmeleri, aşılarını yaptırmış olduklarını belgeleyen bir aşı kağıdı göstermeleri, bulaşıcı ve müzmin hastalıklarının olmaması ve ordu tabipleri tarafından yapılacak ayrıntılı bir sağlık muayenesinden geçmeleri, namuslu ve iffetli olmaları ve bunu ispatlayacak mahalle muhtarı tarafından hazırlanmış, bölge zabıta yetkilileri tarafından onaylanmış bir belge getirmeleri, kucakta taşınır çocukları bulunmaması ve 18 ila 30 yaşları arasında olmaları bekleniyor. Hatırlarsanız çalıştırma cemiyeti sadece Müslüman kadınlara yönelik bir kuruluştu. Fakat burada başvuru için Osmanlı vatandaşlığı yeterli görülüyor. Ayrıca yanlarında çocuk getirmeyen ibaresi kucakta taşınır çocuğu olmayan şeklinde yumuşatılıyor. Bu değişiklikle kadınlar yürüyebilen küçük çocuklarını beraberlerinde getirebiliyorlar. Keza onların da bakımının ordu tarafından karşılanacağı söyleniyor. Son olarak yapılacak işlerin ağırlığı gözetilerek üst yaş sınırı 40'tan 30'a indiriliyor. İlanın geniş kitlelere duyurulması için mahalle muhtarları ve din adamları bilgilendiriliyor. Sokaklara afişler asılıyor ve gazeteler günlerce bu konu hakkında yazılar yazıyor. Örneğin Vakit gazetesi bir yazısında "Kadınlarımız nihayet şimdi askerlik hayatına dahil olmak üzere bulunuyorlar," diyor ve bu taburun kurulmasındaki maksat kadınları bizzat kendi geçimlerini kazanmaya alıştırmaktır diye de ekliyor. Yapılan duyurular kısa sürede meyvesini veriyor ve daha 23 Ağustos 1917'de beklenenin çok üstünde bir sayı olarak 149 kadın tabura ön kayıt yaptırıyor. Bu sayı zamanla 300'e çıkıyor ve 30'u nakliye işlerinde 270'i yol yapımı, siper kazmak ve ziraat gibi çeşitli işlerde çalıştırılmak üzere kadın askerler bölüklere dağıtılmaya başlıyor. Bunların yanı sıra orduda masa başı bir iş yapmak isteyenlere iki aşamalı bir sınav düzenleniyor ve başarılı olanlar 25 Kasım 1917'de 1. Ordu Komutanlığındaki memuriyetlerine onbaşı, çavuş ve başçavuş rütbeleriyle atanıyorlar. Askere alınan kadınlar ilk olarak bir askeri disiplin eğitiminden geçiriliyorlar. Temel olarak bir amir huzurunda nasıl durulur, nasıl selam verilir ve nasıl konuşulur gibi hususları kapsayan bu eğitim silahlı talim içermiyor. Her ne kadar cephede silahlarla savaşmayacak olsalar da askerlik olgusu gereği kadınlara üniformalar dizayn ediliyor. İşçi taburunda olanlara şalvar, ceket, başörtüsü ve potinden oluşan bir üniforma verilirken katibelere ve memurelere entari ve yeldirme veriliyor. Yapılan düzenleme ile tabur içinde 9 kademeden oluşan bir hiyerarşi kuruluyor. Fakat kademelerin ilk 2 sırasında erkekler bulunuyor. Erkek komutanlarla kadınların teması minimuma indirilmesi planlanırken taburdan sorumlu erkek komutanlar evli ve iyi haliyle tanınan mazbut subaylardan seçiliyor. Yapılan iş ülke adına bir örnek teşkil ettiği ve de gönüllülük esasına dayandığı için kadınlar istedikleri zaman görevlerini bırakabiliyorlar. Ayrıca işleyecekleri disiplin suçlarına göre verilecek en büyük ceza kişinin taburdan ihracı olarak belirleniyor. Yani kadınlara katiyen darp cezası uygulanmıyor. Osmanlı gibi doğuyu temsil eden Müslüman bir ülkede böylesi bir projenin uygulanabilmesi müttefik ülkelerce de takdirle karşılanıyor. Bu konuda Avusturyalı Weiner Journal dergisi şunları yazıyor. Osmanlı ordusunda oluşturulan kadın taburu, kadınlığa halel verecek bir mahiyette değildir. Bu tabur Rus kadın taburlarına benzetilemez. Olsa olsa İngiliz ve Amerikan kadın taburlarıyla bir mukayese yapmak mümkündür. Teşkilatın kuruluş amacı kadınları işçi makamında kullanmaktır. Sürmekte olan savaş umumiyette kadınların bu gibi roller ifa etmelerine zihnimizi alıştırmışsa da Türk kadınını bu vaziyette görmeyi herhalde hiç kimse beklemezdi. Genç Türk hareketinin Türk kadınlarının hayatında büyük bir inkılap hasıl ettiğine bundan daha büyük bir delil olamaz. Orduda çalışan kadınlara meziyetlerine göre 150 kuruşla 800 kuruş arasında maaşlar veriliyor. Dışarıda sivil işlerde çalışan kadınların erkeklere verilen maaşın ancak yarısını alabildikleri düşünülürse ordunun kadınlara ödediği ücret dolgun sayılıyor. Fakat çok geçmeden şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. İşe alım kampanyası daha çok İstanbul'da etkili olduğundan işçi taburunda çalışanlar çoğunlukla İstanbullular oluyor. Şehir hayatına alışmış olan bu kadınlar yol yapmak, kum taşımak, siper kazmak ve zirai işlerle uğraşmak gibi kol gücü gerektiren işlerde bekleneni veremiyorlar. Tabii ki kadınlardan erkeklerin performansı beklenmiyor fakat yapılan gözlemler sonucu bir erkeğin yapabildiği işin 10 kadın tarafından ancak yapılabildiği görülüyor. Yine de asıl sorun bu değildir. İstanbullu kadınlar özetle bu işlerde gönülsüz davranıyorlar ve 1-2 günlük çalışmadan sonra daha kontrat bile imzalanmadan işi bırakarak eve dönüyorlar. Bunun sonucunda ordu çalıştırma cemiyetine işçi taburunda çalışacak kadınların kırsal kesimlerden alınmasını talep ediyor. Ön kayıtların 300'e ulaşmasına, Ocak 1918'e kadar 149 kadın işçinin kesin kayıt yaptırmış olmasına ve hemen hemen her gün 3-5 yeni kadın işçi kaydedilmiş olmasına rağmen kadın işçi taburunun gerçek aktif mevcudu hiçbir zaman 80-90 kadını geçemiyor. Oysa ki birliğin adına tabur denmiş olması en az 1000 kadının istihdam edilebileceği anlamına gelmekteydi. Zaten 1918'in ikinci yarısına gelindiğinde Osmanlı ordusunun durumunun iyice kötüleşmesi ve de taburun kurucusu Enver Paşa'nın ülkeyi terk etmek zorunda kalması teşebbüsünde sonunu hızlandırmış oluyor. 1917 Eylül'ünde büyük umutlarla kurulan rütbeleriyle kendine has üniformalarıyla bu üniformalarda taşınacak işaretleriyle kadınların izin günleriyle ve de çocuklarına orduda nasıl bakılacağıyla ilgili birçok detayın düşünüldüğü bu kadın taburu 1 Ocak 1919'da lağvediliyor. Her ne kadar 10 binlerden müteşekkil gayrimüslim erkeklerden kurulu işçi taburlarına nazaran 80-90 kadar Türk kadınının çalıştığı birinci kadın işçi taburu orduya kayda değer bir yararlılık gösterememiş olsa da tarihe kadın erkek eşitliği bakımından bir çentik atılmış oluyor. Bana göre bu girişimin iki önemli sonucu vardır. Bunlardan birincisi, tarihi yüzlerce yıla dayanan Osmanlı ordu geleneğine ilk defa bir kadın eli değmiş ve kadınların da rütbeler alarak asker kimliğiyle vatanlarına hizmet edebileceği görülmüştür. İkincisi ise kırsal kesimlerde tarlalarda çalışan kadınları ayrı tutarsak yüzyıllardır evlere kapatılmış, manen ve maddeten hamlamış olan Türk kadını bu ve daha önce gerçekleşen kadın hareketleri vesilesiyle ilk defa bir silkinme fırsatı bulmuş ve neler yapabileceğinin farkına varmıştır. Evet, belki birinci kadın işçi taburu Enver Paşa'nın Almanya'dan gördüğü bazı örnekler üzerine uygulamaya çalıştığı başarısız bir deneme olmuştur. Fakat ikinci meşrutiyetle başlayan ve birinci dünya savaşında da devam edecek olan kadınların uyanma dönemi asıl meyvelerini bir sonraki mücadelede verecektir. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'daki kadın cemiyetleri Mustafa Kemal'in ordusu için para toplayacak, mitingler düzenleyecek ve gerektiğinde Anadolu'ya geçerek ordunun yaralarını saracaktır. Anadolu kadınları ise yine örgütlenerek orduya mermi ayıklayacak ve hatta Fatma Seher örneğinde olduğu gibi silah kuşanarak Rum çetelerine korku salacaktır. Ayrıca ilk deneyiminde ağır işler görememiş olan Türk kadını İnebolu'dan yükleneceği top mermilerini Ankara'ya kadar yaya olarak taşıyacak ve bu yola da İstiklal Yolu denecektir. Burada ister istemez bir mukayeseye girecek olursak, Fransızların ölüm kalım savaşı olarak nitelendirdikleri Verdun Muharebesi esnasında oluşturulmuş bir ikmal yolu vardır. Gururla bahsedilen ve adına La Voie Sacrée yani kutsal yol denilen bu yolun uzunluğu 57 kilometre olup bu güzergahta cephaneler kamyonlarla taşınmıştır. Bizim İstiklal yolumuzun uzunluğu ise tam 344 kilometredir ve cephaneler ekseriyetle kadınlarımızın çektiği öküzlerle taşınmıştır. Bu manzara karşısında Fransız diplomatı Monsieur Bouillon'un şaşa kalmasına ve de Mustafa Kemal'in "Dünyada hiçbir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez" demesine şaşırmamalı. Ülkesi için mücadele arkadaşlar her zaman cephelerde olmayabilir. Bazen bu mücadeleyi ortada bir filenin gerildiği bir spor salonunda tüm dünyanın göz önünde verirsiniz. Bu bölümü ben müsaadenizle gururumuz filenin sultanlarına armağan ediyorum. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde Trablusgarp Savaşı serisine devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.